Ayrım 15.
Sıkıntılı günler geçiriyordu. Annesini kentin telaşı ve korkuları içinde yalnız bırakmaktan rahatsızdı. Saraydaki görevinden mutlu olmadığı için bir fırsat, bir imkan arıyordu. Bu fırsat eline geçmişti ama imparatorluk elden çıkacak noktaya gelmişti. Savaş içinde kaynaklarının tamamı tükenmişti. Harbi kazanılacağına dair bizlere verilen bilgilerle yaşanan gerçekler tutmuyordu. Sena Saffet Rıhtım Caddesi'nde indi. Kocasının acentesinden içeri girdi. Koridoru hızla geçip kaptanlar odasına girdi. Orta yaşlı birisi bekliyordu. Elindeki zarfı uzattı. Okuyup imha ediniz. Seniha Saffet zarfı açtı. Dikkatle okudu ve geri uzattı. Yakınız bunu. Orta yaşlı adam uzatılan kağıdı buruşturup Seniha Saffet'e fırlattı. Bırak bu küçük Tiflis orospuluğunu. Ne söyleniyorsa onu yap. Seniha Saffet masadaki çakmağı aldı. Buruşuk kağıdın atıldığı yere doğru yürüdü. Sehpadaki kutudan sigara alıp yaktı. Beceriksizce dumanı savurdu. Dudaklarında bir muhteşem şölenin açılışı yapılmıştı. Uyarıcı bir edayla çakmağı fırlattı ve seslendi. Haydi kumandan, görevini yap ve bir daha böyle terbiyesizleşme. Hızla odayı terk etti. Tek nefes aldığı sigarayı rastladığı ilk saksının toprağına gömdü. Sesi şimdi sertleşmişti. Bu erkekler neden böyle aptal oluyorlar? Halit Bey bir gece önceden teşkilata çağrılmış ve takip edilecek güzergah hakkında bilgiler verilmiş, geçecekleri şehirler bildirilmişti. Halit Bey şehirlerden çok köyleri, kasabaları merak ediyordu. Memleketin görmediği coğrafyasının ortasından geçmek güzeldi. Gece vakti etrafı seyretmek imkanı olmadığı için kompartımandaki arkadaşlarıyla görev üzerine tartışma başlatmıştı. İçlerinden hiçbiri denizaltıya binmemişti. Harbiye'de denizaltı hakkında verilmiş bilgiler vardı ama anlatılanları bir felsefe dinler gibi dinlemişlerdi. Şimdi iş başa düşüyordu. Denizaltıyla düşman donanmasının en mahir komutanlarının cirit attığı Akdeniz sularına dalacaklardı. Herkesin yüzünde bir heyecan ve gurur vardı. Endişelerini gizlemeye çalışanlar, bazen konuyu değiştirmek isteyen yeni başlıklar açıyor, kısa süre sonra aynı konuya tekrar dönüyorlardı. Denizaltı bir cazibe merkezi gibi hepsini her koşulda kendine çekiyordu. Gece kompartımanda konuşmalar bu cazibe merkezinden kurtulamadı. Burdurlu elindeki bardağı yarısına kadar su doldurmuş arkadaşlarına gösteriyordu. Parmağını bazen üste, bazen suya batırarak gülüyordu. Sesi sadece iki kelimeyi telaffuz edecek kadar duyuluyordu. Birinci kelime Tahtelbahir, diğeri Fevkelbahir idi. Harbiye'de öğretilen topografya ve keşif derslerinde sık sık bahsi geçen bir deyim vardı. Öğrencilerin çoğu peltekleşmeyen yayvan bir üslupla Tahtani Memer ve Fevkani Memer diye alt ve üst geçitleri anlatırdı. O gece Tahtelbahir, Fevkelbahir diye diye sızdılar. Burdurlu'nun gözlerine uyku girmiyordu. Arkadaşlarını seyrediyor ve gidecekleri dünyanın değerlerini hayaller içinde yeni bir dünyanın kucağına uzanıyordu. Yola çıkarken babası Burdurlu'yu bağrına basmış, boynuna ta dedesinden miras kalan muskayı takmıştı. Bu muskada bir kader çizgisinin yaşanmış bütün değerlerini yücelten ve insanları mutluluğun doruklarında dolaştıran ilahi kudretin ilhamı olduğuna inanıyordu. Annesi öyle demişti. Bu ilham şimdi küçük bir tren kompartımanında yarısı suyla doldurulmuş bardağın içinde hapsedilmiş gibiydi. Harbiye'deki peltek topografyacının taklidine devam etti. Tahtelbahir, Fevkelbahir. Vardacı ezan bitinceye kadar avluda bekledi. Yola çıkarken abdestini almıştı. Doğru camiye yöneldi. En kuytu köşeye gitti. Beklediği oradaydı. İttikafı gelmiş bir derviş edasıyla oturuyordu. Yanına diz çöktü. Namaza durmadan önce derin bir nefes aldı. Önce Bünyamin saf tuttu, sonra Vardacı. Namaz bittiğinde ikisi de duaya geçtiler. Bünyamin'in sesi gür çıkıyordu. Paşam, ömrünüze bereket. Esasa gel, bağışlayın. Vardacı lafın uzatılmasından yana değildi. Konuya hemen girilmesini ve söyleneceklerin üç cümlede özetlenip anlatılmasını istiyordu. Bünyamin'in gözlerindeki saygı derinleşti. Sesini daha alçaltmayı denedi ve başardı. Silahı ve emri Halit Bey'e teslim ettim. Yakup Cemil Bey'in selamlarını ilettim. Vardacı bu kadar basit bir haber için çağrılmasına anlam veremedi. Ardından gelmesi gereken asıl bilgiler için sabırsızlanıyordu. Bünyamin her şeyin kendisine verilmiş emrin sırasıyla yerine getirilmesine özen gösteriyordu. Birden bu vakarlı paşanın daha fazla zorlanmasının doğru olmayacağını düşündü. Yakup Cemil Bey size de selam söyledi. Sesi endişeliydi. Vardacının bunu fark etmemesi imkansızdı. Hepsi bu mu? Yakup Cemil diyor ki, hürriyet olduğunu aldanmasın. Hafiyeler yine kol geziyor. Bünyamin asıl haberi aktardı. Enver ile Talat'ın arası bozuk. Bu kavga vardacının başına patlasın istemiyorum, diyor Yakup Cemil. Vardacının gözünü korkutacak sözler değildi bunlar. Ömrünü boşa geçirmemişti. Edirne'ye vali olmak öyle kolay değildi. Yıllarca İstanbul sokaklarında savulun destur diyerek fayton koşturmuştu. Geçtiği her nokta hakkıydı. Adım adım yükselmiş ve kendisine verilmiş her görevin hakkını yerine getirmişti. Edirne 500 yıllık imparatorluğun payitahtıydı. Yıllarca bu kenti gürültüsüz patırtısız yönetmiş, Selanik'in hürriyetçi kadrosunun gizlice gelip yerleşmesine göz yummuştu. Hürriyetçilerin her akşam hazırlandıkları büyük ihtilalin tek kelimesi sarayın duymayışı vardacının sayesinde olmuştu. Talat'ın ara sıra gelip vardacıya vatan iltifatları sunmasının bir nedeni vardı. Şimdi Enver'le ters düştüğü için başını isteyecek kadar vefasız olacağına ihtimal vermiyordu. Yakup Cemil'i kaç kere Edirne'nin ismi bilinmez sokaklarındaki küçük cumbalı evlerde saklamıştı. Hürriyetçilerin ağzında gevelediği kelimelerin özündeki manayı biliyordu. Bir gün hürriyetin imparatorluğa Sultan Hamit'ten daha yararlı olacağına inandığı için bu savaşa destek olmuştu. Beklenen ihtilal gerçekleşmiş ve vardacı hiçbir isteği olmayan bir gizli hürriyet kahramanı gibi takdir beklerken bir eski dosttan ölüm fermanı tebliğ eden uyarılar almıştı. Sinirleri gerildi, ayağa kalktı. Bünyamin'in gözlerindeki samimiyeti ölçmek istiyordu. Yaklaştı ve uzun uzun baktı. Aradığı korku ya bu gözlerin içine hiç girmemiş ya da kimselerin göremeyeceği kadar ustaca gizlenmişti. Baktığına pişman oldu. Yakup'a selam söyle. Kaderin önüne kimse geçemiyor. Yürüdü, kapının önüne geldi. Cemaat dağılmış, kimse kalmamıştı. Sokaklar tenha ve tehlikeliydi. Ayakkabılarını giyerken Bünyamin'in yanında bittiğini fark etti. Hoşlanmadı. Bunca sırrına vakıf birinin ummadığı anlarda bu kadar yakınında olmasından hoşlanmadı. Avluda iki kişiydiler. Biraz önce yan yana alınlarını secdeye koyanların şimdi birbirinin karşısına dikilmiş gibi tehditkar duruşları hiç hoş değildi. Birinin söze başlaması gerekiyordu. Bünyamin ilk defa saygıyı elden bıraktı. Peşinde üç it dolaşıyor. Ben ikisini haklarım. Birine de sen mukayyet ol. Sabah henüz yorgundu. Ak renklere ulaşmamıştı ama heyecanlıydı. Peş peşe iki silah patladı. Sonra bir tane daha. Hiç çığlık yükselmedi. Hiçbir pencere açılmadı. Feriköy böyle seslerin korkusunda büyümüştü. Perdeler bir daha örtüldü. Bünyamin'in sesi duyuldu. Benimkiler tamam paşam. Vardacı kabzayı öptü, silahını kılıfına koydu. Minareye doğru yürüdü. Mescidin damının aktığını duymuştu. Minarenin kapısında olan biteni seyreden müezzine yaklaştı. Avucundaki keseyi fırlattı. Önümüz kış hoca, dama aktarıver. Halit Bey sabahın erken saatlerinde uyandı. Tren geniş bir ovadan geçiyordu. Neresi olduğunu bilmiyordu ama manzara hem sevinç hem hüzün vericiydi. Derin bir uzanış içinde bereketli topraklar görülüyordu. Bu bereketin hakkını verecek hiçbir imkanın olmadığı belliydi. Osmanlı bu geniş ve mümbit araziyi iki yorgun öküzle ne kadar sürebilir, ne kadar ürün kaldırabilirdi? Kadını, erkeği, damadı, gelini, çoluğu, çocuğuyla bütün emeğini ve umudunu toprağa bağışlamış bu millet nasıl olurdu da bu kadar bereketli bir imkanı değerlendirmekten mahrum bırakılabilirdi? İnsanın sevinci ile hüznü nasıl bu kadar iç içe yaşanabilirdi? Servet ile sefalet müsavi şartlarda gözlerinin önündeydi. Mülkiye ile arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde gündeme getirilen iktisadi meseleleri büyük ilgiyle dinlemiş, onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışmıştı. Anadolu iktisadiyatı diye anlattıkları her zaman Halit Bey'i heyecanlandırmıştı. Serbest ticaret, liberal iktisat, serbest değişim kavramlarının getireceği nimetler henüz ufukta görünmüyordu. Anadolu ile Rumeli arasında daima önemli bir zenginlik farkı olduğu söylenirdi. Zengin olduğu söylenen Rumeli böyleyse, fakir olduğu anlatılan Anadolu'yu düşünmek bile müthiş bir ağır utançtı. Üstelik Rumeli'yi savunmak için Anadolu'nun gençleri askere alınıp buralara sürülmüştü. Bu gençlerin büyük bölümü bu topraklarda şehit olmuş, gazi olanların harp hatıralarından başka köylerine götürecek hiçbir şeyleri olmamıştı. Mehmet Cavit Bey'in mülkiyede anlattığı iktisadi nimetlerin zerresini bile burada görmek mümkün değildi. Uzun uzun faydaları ve önemi anlatılan fabrika tariflerine uyan hiçbir şey görülmüyordu. Osmanlı topraklarının bereketi kadar iş gücünün ucuz olduğunu ve fazla girdi kullanmadan bu mümbit topraklardan fevkalade bereketli hasatlar kaldırılacağını duymuş ve inanmıştı. Bu inanç kurduğu hayaller ile karşılaştığı manzaranın çelişkisinde yorgundu. Gördüğü, tanıdığı memleket ile inandığı gerçek birbirini tutmuyordu. Yine eski tekerlemeye döndü. Dün gece Burdurlu'nun taklidinde pek başarılı olduğu sözleri tekrarladı. Tahtel Bahir, Fevkel Bahir. 11. Bir erganun ahengi yayılmakta derinden. Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden. Yahya Kemal, Kar Musikileri. Teşkilat-ı mahsusacılar talihliydiler. Seyahat boyunca kendilerini sıkıntıya sokacak hiçbir kötü ihtimalle ve durumla karşılaşmadılar. Trende artık denizaltı tekerlemelerini de bırakmışlardı. Viyana bir hayal gibi gözlerinin önünde dolaşıp duruyordu. Bu hayal her zihnin kendi zenginliği kadar genişti. Hayal karşılaşılacak gerçeğin etkisini artırıyordu. Viyana harbiye mezunlarının zihninde bir hayal, bir heves, bir hatıra gibi yaşanırdı. İşin gerçeğinde Viyana bir hüzündü. Kapılarına kadar gidip alamadan döndüğümüz bu şehir, bir başka vatan parçasının geri alınması için verilen görevin atlama taşı olacaktı. Görevin tarifleri Viyana'da verilecek ve teşkilatçılar bu atlama taşından gözlerini kapatıp bir yaşlı tahtel bahirle Akdeniz sularına dalacaklardı. Halit Bey geç vakit Viyana'ya vardığında kendini heyecanlı bir yorgunluk içinde hissediyordu. Tren gecenin ilk saatlerinde istasyona vardı. Hepsi saatler öncesinden hazırlanmışlardı. Karşılamaya gelenler üzerinde daima hatırlanacak izlenimler yaratmak için özenli giyinmişlerdi. Karşılayanlar yüksek rütbeli komutanlardı. Osmanlı subayına gösterilen itibar, savaşı kazanacak bir ordunun mensubu olmaktan çok, geçmişteki değerleri hatırlayan vefalı komutanların nezaketleriydi. Otele kadar geçen sürede, gece ışıklar içinde parlayan bir Viyana seyrettiler. Karanlığın ortasında birer elmas tanesi gibi parıldayan binalar, adamı şaşkına çevirecek kadar dikkat çekiciydi. Kenti sabah gözüyle görmek ve ince ayrıntısına kadar incelemek isteği vardı. Osmanlı tarihi okudukları yıllarda Viyana kuşatması konusunda hocaların anlattığı gerçek şimdi gözlerinin önünde netleşiyordu. Osmanlı tarihinin kaçırdığı büyük şans bu kentin başarısız kuşatılmasıydı. Hepsinin yüreğindeki sancı belliydi. Talihimizin nasıl elden çıktığını görmek heyecanı içlerini sarmıştı. Nerelerden geçtiklerine dikkat etmeden götürüldükleri otelin odasına yerleştiler. Oda yüksek tavanlı ve genişti. Kadife kaplı duvarlara dönemin ünlü ressamlarının tabloları asılmıştı. Halit Bey yol boyu Slav ırkının güzellerini görmüş, bu sarışın davet bolluğu içinde yüreğini ısıtacak hopbalığın beceriksizliğini görmüştü. İri vazoların içine yerleştirilmiş rengarenk çiçeklerle süslenmiş odada hemen dikkat çeken ve insanı iliklerine kadar titreten bir manzarayla karşılaştı. Başucundaki sehpanın üzerine bir Kur'an-ı Kerim konulmuştu. Sehpanın arkasındaki duvara bayrak asılmıştı. yatağın yanak yastıklarına şık kutu içine iki lokum ile bir iri çikolata bırakılmıştı. Yıkanmak istedi. Geniş küvetin yanına çeşitli losyonlar, kremler, şampuanlar yerleştirilmiş, ayrıca leylak kokan, yasemin kokan sabunlar konulmuştu. Alışılmış türde banyo görüntüsü değildi. Bir yanlışlık işleme korkusu içini sardı. Sonunda cesaretlenip küveti suyla doldurup içine girdi. Günlerdir ter kokusuyla sertleşmiş teninin yumuşadığını fark etmek bile sevinç veriyordu. Hayatında ilk defa bornoz giyindi. Bursa işi geniş beştemellerle kurulandığı okul günlerindeki zevklerin yerine bütün vücudunu saran Avrupa bornozlarıyla başka bir mutluluk duydu. Yatağa uzandı. Yorgunluktan sızdı. Bir süre sonra uyanıp pijamalarını giydi. Deliksiz uyuyup sabah erken kalkarak kenti gezecekti. Bünyamin bütün gücüyle koşup Kasımpaşa'ya ulaştı. Bilmediği sokaklardan geçerken hafifçe ürkmüştü. Söylendiği gibi çevresini kontrol edecek, izlenmediğine emin olduğu zaman köşedeki kahvehaneye girecekti. Vaktin erken olmasına rağmen kahvehanenin açık olması temin edilmişti. Bir zamanlar İngiliz sarayının karşısında Kız Ahmet'in işlettiği Meddahlar Kahvehanesi'nin çıraklığını yapan Aşkı Mustafa'nın işlettiği kahvehane, her mevsim kılık değiştiren görüntülerle çevrede fazla şöhretli olmuştu. Zabıta çavuşlarının kahveye sık uğramaları nedeniyle kanun kaçaklarının buralarda saklanabileceklerine ihtimal verilmezdi. Semaver kaynıyordu. Belli ki gelecekler önceden haberdar edilmiş ve bir sıcak dinlenme hakkı verilmesi için kahvehane hazır tutulmuştu. Bünyamin aradığını bulamıyordu. Ocağın arkasındaki kapı aralandı. Mülazımın evinde gördüğü ocakçı elindeki kaseyi uzattı. Çay tam demleninceye kadar şu çorbayı iç. Bünyamin çorbayı içti. Birbirlerini tanımıyorlardı. Bünyamin kaseyi uzattı. Çay kalsın, bana bir kase çorba daha ver. İçeride bu konuşmaları dinleyen birileri varmış gibi kapı açıldı ve bir el bir kase çorba daha uzattı. Bünyamin açlık duygusu içinde değildi. Heyecanlarını denetleyemeyen haliyle rastgele konuşuyordu. Bunca yıllık bitirimlik hayatı içinde hep göz korkutmuştu. Elini silaha hiç sürmemişti. Vururum diye bağırdığı günlere herkes Bünyamin'in gerçekten vuracağına inanmış ve sinmişti. Bu şöhret ona yetiyordu. Ama vardacının peşine düşmüş hafiyelerin böyle göz korkutmalarına papuç bırakmayacağı belliydi. Tuzağı hissettiği anda tetiği çekmeliydi. Çekti de. Biri caminin kapısına gizlenmişti. Öteki mezarlığın kurtuluğunda pusuya yatmıştı. Üçüncüyü göremiyordu. Korktuğu buydu. Mescitten çıkarken kurşunu namluya sürmüştü. Vardacı'dan ayrılır ayrılmaz namluyu önce kapı kenarındakine yöneltmiş, sonra mezarlığa doğrultmuştu. Arka kapı açıldı. Kendinden emin yaşlı birisi içeri girdi. Bünyamin'in yanına yaklaştı. Kahvede kimseler olmamasına rağmen kulağına fısıldadı. Vardacı'yı vurmuşlar ama önemli değilmiş, korkma, üçünü de haklamış. Yaşlı adam doğruldu. Duvarda asılı büyük peştemalı aldı. Duvardaki tablo okunacak kadar aydınlandı. Meddah kahvehanelerinde asılı duran ve her öykünün eğitici değerini önceden hatırlatan öğüt okunuyordu. Edeyim meclise bir kısa beyan, kıssadan hisse ala, arif olan. Halit Bey sabah erken kalktı. Tıraş olup yeniden yıkanıp aşağı kahvaltı salonuna indi. Genç bir garson kız saygıyla oturduğu masaya peynirler, reçeller ve tereyağı tabakları getirdi. Fincana konulmuş çayın kokusu sabahları annesinin demlediği çayları hatırlattı. Acele fakat etraflı bir kahvaltı yaptı. Kalkmak üzereydi ki garson kız bir sürprizi olduğunu söyledi. Küçük bir fincan kahveyi önüne koydu. Tadı hiç unutulmayacak bir sade kahvenin hatırası iliklerine kadar işledi. Teşkilatçılar yorgunluklarını unutmuşlardı. Yeni bir ülkenin başkentini seyretmek telaşıyla bir an önce sokağa çıkmak istiyorlardı. Mihmandarlık yapacak genç Avusturyalı Teğmen'le tanıştırıldılar. Kenti gezdikçe şaşkınlık içinde kalıyorlardı. Halit Bey hiç böyle bir kent düşünememişti. Mururiye resmi ödeyerek geçtiği köprünün gıcırdayan kalasları aklına geldikçe yürüdüğü geniş caddelerin ihtişamını gözünde büyüttü. İstanbul'un Arnavut kaldırımlarını düşündü, gülüp geçti. Nusret Şakir ürkek bir dikkatle koridoru geçti. Yüzünü görmek istediği olgun güzellik, Nusret Şakir Bey'in çehresinde bir aşina bakış görmek istememiş ve bu haksız talebin utancıyla mumu söndürmüştü. Nusret Şakir koridorun sonundaki kapıyı itti. Geniş bir sofaya açılıyordu. Ortaya bir masa konmuştu. Sandalyeler özenle dizilmişti. Bir billur sürahide su vardı. Bardaklar ters kapatılmış, yanlarına birer kül tablası yerleştirilmişti. Görüşmeyi tasarladıklarının hepsi ayaktaydılar. En yaşlısı ileri yürüdü, elini uzattı. Hoş geldiniz Nusret Bey. Nusret Şakir elini sıktı, gösterilen yere oturdu. Diğerleri masanın etrafına dağıldılar. Herkes rütbesine göre oturuyordu. Nusret Bey karşısındaki yüz hatlarını birdenbire kendine yakın hissetti. Elini sıktığı anda yüzüne tam bakamamış ve biraz da ne olacağını kestiremeyen ürkeklikle beklenen cesareti gösterememişti. Bu şehreye biraz geniş kavisli bir sakal çok daha yakışır diye düşündü. Düşündüğü canını sıktı. Yaşlı adam söyleyeceklerini iyi toparlamıştı. Nusret Bey, vatanperverliğinizi takdirle karşılarım. Size olan ihtiyacımızı fark etmiş olmanızdan çok memnun olduk. Şu anda Ermenilerin baskısıyla inleyen çok sayıda evladımız yardıma muhtaç. Nusret Şakir Bey meselenin ölçülerini kavramakta zorlanmamıştı. Daha ilk teklif edildiğinde yardımcı olabileceğini düşünmüştü. Şimdi düşündükleri kendisinden açıkça talep ediliyordu. Batum'dan getirilecek silahlar var. Teknelerinizden ikisini verebilirseniz minnettar oluruz. Vatan size minnettar olur. Batum. Nusret Şakir Bey yıllar önce terk ettiği kentin bütün hatıralarının canlandığını vücudunun her hücresinde hissetti. Son olarak Ospedale kapısından bir ayıplı aşık gibi kovulmuştu. Çocukluğunda dedelerinden aldığı terbiye ile tarih değerlerini önemsemiş ve kendine göre geniş bir aile tarihçesi yaratmıştı. Bütün yarattıkları yaşlı adamın birkaç kelimesiyle son buluyordu. Vatan size minnettar olur. Vatan nasıl minnettar olacaktı? Nusret Şakir Bey asıl minnettarlığın kendi içinde filizlendiğini biliyordu. Bunu söylemenin bir anlamı olmayacaktı. Gizlemesi daha gurur vericiydi.